Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tekbiratiha. Amin. Esselamu ala men itteba'al huda وَالْمَلَامُ عَلَى مَنْ اِتَّبَعَ الْهَبَى 23. levha, 3. kelime İktizatut tabiat, yani tabiat iktiza ediyor, tabiat yapıyor. İşte bu hükmün çok muhalatı var. Numune için üçünü zikrediyoruz. 3. muhal. Bu muhali izah edecek bazı risalelerde beyan edilen iki misal. Birinci misal, bütün asar-ı medeniyetle tekmil ve tezyin edilmiş, hali bir sahrada kurulmuş, yapılmış bir saraya, gayet vahşi bir adam girmiş, içine bakmış. Binlerle muntazam sanatlı eşyayı görmüş. Vahşetinden, ahmaklığından, hariçten hiç kimse müdahale etmeyip o saray içinde o eşyadan birisi o sarayı müştemilatıyla beraber yapmıştır diye tahriye başlıyor. Hangi şeye bakıyor? O vahşetli aklı dahi kabil görmüyor ki o şey bunları yapsın. Sonra o sarayın teşkilat programını ve mevcudat fihristesini ve idare kanunları içinde yazılı olan bir defteri görür. Çendan, elsiz ve gözsüz ve çekiçsiz olan o defter dahi, sahip içindeki şeyler gibi hiçbir kabiliyeti yoktur ki o sarayı teşkil ve tezyin etsin. Fakat muzdar kalarak, bil mecburiye, eşyayı ahire nispeten kavanin-i ilmiyenin bir ünvanı olmak cihetiyle o sarayın mecmuuna bu defteri münasebettar gördüğünden, işte bu defterdir ki o sarayı teşkil, tanzim ve tezyin edip bu eşyayı yapmış, takmış, yerleştirmiş diyerek vahşetini ahmakların, sarhoşların hezeyanına çevirmiş. Tabiat Risalesi malum olduğu gibi daha öncedeki derslerde de ifade ettiğimiz, okuduğumuz ve izah ettiğimiz gibi kainattaki mevcudatın yapılışlarını, mucitlerini, kimler tarafından yapıldıklarını bazı zatlar Cenab-ı Hakk'a vermeyip kendilerine göre bazı mucitler, haşa bazı halıklar tevehüm etmeye başlamışlar ve bunları da üstadımız tasnif etmiş. Birinci grup diyorlar ki sebepler yapıyor. Cenab-ı Hak Hakim ismi muktezasıyla her bir şeyde sebepler halk etmiş. Hangi şeyi yaratıyorsa sebepleri de perde yapmak suretiyle onları öylece dünyaya gönderiyor. İşte bazı insanlar bu perdeyi sinema perdesi gibi oradan Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini görmesi söz konusu oluyor. Bazıları da gaflet perdesi yapıyor bunu. Cenab-ı Hakk'ın görülmemesine, esmasının gizlenmesine vesile yapıyor. Yani bir insan ağaç meyveyi meydana getirdiği bir vaziyette, bir vakitte şu ağaç şu meyveyi vücuda getiremez. Ama bu bir ayna oldu. Bir perde oldu sinema perdesi gibi. Burada ben Cenab-ı Hakk'ın Hakim ismini, Alim ismini, Rahim ismini, Rezzak ismini şu ağaçtan, şu ağaç perdesinden müşahede ediyorum ve okuyorum diyebilir. Yani üstadımızın tabiriyle sebep ile müsebbep arasında zahiren çok yakınlık vardır. Yani biz meyveyi ağaçtan koparıyoruz, sütü inekten sağıyoruz. Çocuk anne baba vasıtasıyla dünyaya geliyor. Doğru. Görünüşte çok yakınlık var. Fakat hakikattan o kadar uzaklık var ki uzaklığın arkasında Cenab-ı Hakk'ın esması birer yıldız gibi ne yapıyor? Görünüyor. Bazıları şu ağacın ya da sütü meydana getirmekte sebep olarak istihdam edilen şu ineğin Cenab-ı Hakk'ın esmasını gösteren bir ayna hükmünde, bir perde hükmünde, sinema perdesi gibi hükmünde olduğunu müşahede ediyor. Yani burada Cenab-ı Hakk'ın Hakim ismi tecelli etmiş. Çünkü şu meyvenin bize göndermesi hikmetle olmuştur. İneğin ya da ağacın böyle bir şeyi hikmetle vücuda getirmesi mümkün olmadığına göre Allah'ın Hakim ismi yıldız gibi, güneş gibi görünür. Şu ineğin sütü meydana getirmekte elbette bir hikmeti yoktur. Dolayısıyla bu iş ineğin işi olamaz. Hakim olan, hikmetli olan bir zat tarafından göndermiştir diye Allah'ın Hakim ismi orada ne yapıyor? Yıldız gibi görünür. Dolayısıyla Hakim ismine Rahim ismini, Kadir ismini, Rezzak ismini, buna mümasil Cenab-ı Hakk'ın bazı isimlerini müşahede etmek mümkün. Ama aynı perde üstadımızın tabiriyle zulmani bir perde olabilir. Yani nurani bir perde olup Cenab-ı Hakk'ın esmasını gösterirken zulmani ve karanlıklı bir perde olup Cenab-ı Hakk'ın isimlerini gizleyen bir perde hükmüne geçebilir. Nasıl? O iğneyi gören bir insan Cenab-ı Hakk'ın isimlerini görmekte zorlanabiliyor. Ki esbab perestler, tabiat perestler ve Cenab-ı Hakk'ı inkar eden maddiyun dediğimiz insanlar hep bunlarda ne yapmış? Takılmış. Cenab-ı Hakk'ı görmek yerine Cenab-ı Hakk'ı gizleyen o özelliğini hep görmüştür. İkinci kısım insanlar demişler ki mevcuda kendi kendine oluyor. Bunlara da malum daha önceden de biz cevap verdik. Yine de İmam-ı Azam Hazretleri'nin onlara verdiği çok güzel bir cevap var. Böyle bir zatla bir münazara zemini hazırlanmış ve İmam-ı Azam Hazretleri ile böyle bir zatın bir araya gelip münazara etmesi istenmiş. İmam-ı Azam Hazretleri münazaraya bir saat geç kalmış. Tabii büyük alimlerimizden Allah ebeden razı olsun. Her birisi ayrı bir define, her birisi ayrı bir hazine gibi. Hepsinin bizim imanımızda hisseleri var. İmam-ı Azam Hazretleri bir saat geç kalınca o ateist olan zat, o maddiyun olan zat, işte sizin imamınız benden korktu, münazaraya gelmekten çekindi diye söyleyince bir anda İmam-ı Azam Hazretleri beliriyor. Niye geç kaldım size anlatayım mı diyor. Niye? Ben tam buraya geleceğim vakit fırtına koptu, köprü bozuldu. Dolayısıyla ben buraya gelememeye başladım. Yani gelemeyeceğim söz konusu oldum. Sonra baktım diyor, kendi kendine diyor, ağaçlar hemen güzel bir kayık vaziyetine girdi. Ondan sonra da güzel bir kayık oldu. Sonra ben buna bindim ve geldim. Adam itiraz ediyor. Öyle bir şey olur mu canım? Yani bir ağacın, cansız olan, akılsız olan, şuursuz olan bir ağacın hem ihtiyaç vaktinde kendi kendine kayıp olması mümkün mü canım? Öyle deyince İmam-ı Azam Hazretleri taşı gediğini okuyor. Yani basit bir kayık kendi kendine olmuyor da şu küre-i arz kayığı nasıl kendi kendine olsun? Ya mantık bir ya, şükür olsun. Ya. Şu kainat nasıl kendi kendine olsun? Şu mevcudat nasıl kendi kendine olsun diye çok güzel böyle bir mukabelede bulunuyor. Ve o misal o zatın şey için mağlup olması için fevvale yeterli. Üçüncü kelime ise üstadımız iktezatü tabiat diyor. Bazıları da tabiatta takılmış. Tabiat dediğimiz şey kainattaki idare kanunları anlaşılabilir. Mevcudat fihristesi dediğimiz, özeti dediğimiz DNA şifreleri anlaşılabilir. Kainatta görünen ve görünmeyen şeyler anlamına geliyor. İlahi. Dolayısıyla bu akşam üçüncü muhal olarak tabiatın bir şey yapamayacağını üstadımızın ifadeleriyle inşallah beraber görmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak okuduğumuzu anlamayı nasip etsin. Anladığımızı hayatımıza tatbik etmeyi nasip etsin inşallah. Üçüncü muhal, bu muhali izah edecek bazı risalelerde beyan edilen iki misal. Birinci misal, bütün asar-ı medeniyetle tekmil ve tezyin edilmiş. Bütün medeniyet eserleriyle, asarıyla tekmil ve tezyin edilmiş. Hem mükemmel hale getirilmiş hem de süslendirilmiş. Hali bir sahrada kurulmuş, boş bir sahrada kurulmuş, yapılmış bir saraya vahşi bir adam girmiş, içine bakmış arkadaşlar. Şimdi bazıları eğitim ile öğretimi ya da maddi eğitim ile manevi eğitimini birbirine karıştırabiliyor. Bir insan maddi fünunda fevkalade inkişaf etmiş olabilir. Müsbet ilimlerde mükemmel manada ilerlemiş olabilir. Harikulade bir seviyeye gelmiş olabilir. Böyle bir zatın yanında hepimiz o noktada belki de cahil olabiliriz. Fakat böyle bir zat, böyle bir zat eğer kainatta okuduğu fenleri o fenlerin sahibi olan Cenab-ı Hakk'a yöneltemiyorlarsa, Cenab-ı Hakk'ı görmek için göremiyorlarsa, kullanamıyorlarsa, Cenab-ı Hakk'a ulaşmak için bir basamak şeklinde onları kullanamıyorlarsa, bu zatlar görünüşte ehli ilimdir, ehli fendir, fakat hakikatta nedir bunlar? Cahil insanlardır. Çünkü arkadaşlar, şu basar, şu göz, şu akıl, Cenab-ı Hakk'ın eserlerini görüp de bunu Cenab-ı Hakk'a vermiyorsa, aciz olan, cahil olan, kör olan, sağır olan, hiçbir özelliği olmayan tabiata, sebeplere, kendi kendine verirse, elbette böyle bir adam, görünüşte mütefennindir, fen adamıdır, ama hakikatte gayet cahil bir insandır. Allah'ı göremiyor çünkü. Marifetullah'ta hiçbir hissesi yoktur. Oysa ulumların şahı ve padişahı iman ilmidir. Allah'ı bilme ilmidir. Bundan nasibi olmayan bir insan kainattaki bütün fenleri de okusa elbette bu zata cahil denir. Onun için üstadımız gayet vahşi bir adam girmiş diyor. Bu adam kim olursa olsun. Allah'ı bilmeyen herkes bu kategoride değerlendirilebilir. İçine bakmış. Binlerle muntazam sanatlı eşyayı görmüş arkadaşlar. Mesela gözü görmüş. Muntazam sanatlı bir eşya. Kulağı görmüş. Muntazam sanatlı bir eşya. Şu yumuşak damaklardan dişlerin çıkmasını görmüş. Ekmeğin kan oluşunu görmüş. Bir hücrenin nasıl böyle bir adama inkılap ettiğini görmüş. Bir kediyi görmüş. Suda yaşayan hayvanları görmüş. Havada yüzen kuşları görmüş. Şu güzelim yıldızları görmüş. Milyarlarca senedir yanıp sönmeyen güneşimizi görmüş. Gece lambamız olan ayı görmüş. Hayvanları görmüş. Allah Allah. Her birisinin vazifesi var. Vazifesi hiçbir mahluk söz konusu değil. Şimdi tüm bunları görüyor. Binlerle muntazam sanatlı eşyayı görmüş. Vahşetinden, ahmaklığından, hariçten kimse müdahale etmeyip, o saray içinde o eşyadan birisi, o sarayı müştemilatıyla beraber yapmıştır diye tarihe başlamış. Yani şu sarayı görüyor, şu sarayı yapan bir usta var, bir mimar var ve şu usta ve mimar şu eşyadan farklı birisidir demiyor. Ancak şu eşyalardan birisi bütün hepsini yapmıştır diye peşinen kabul ediyor. Hariçten hiç kimse karışmamıştır diye de bu manada kendi kendini şartlandırıyor. Hangi şeye bakıyor? O vahşetli aklı dahi kabil görmüyor ki o şey bunları yapsın. Mesela şu evi bir saray olarak kabul edelim. Şimdi bu zat diyor ki hariçten hiç kimse şu saraya karışmamış. Şu lambayı yapan, şu halayı yapan, şu duvarları yapan, şu boyayı vuran, şu merdivenleri yapan hiç kimse yok. Buralardan bir şey bunları yapmıştır. Kim olabilir diye tarihe başlıyor. Hangi şeye bakıyorsa, mesela lambaya bakıyor, halıya bakıyor, şu kürsüye bakıyor, şu boyaya bakıyor, şu merdivenlere bakıyor, ilahir. Neye bakıyorsa, aklı dahi kabul etmiyor ki şu eşyayı o yapsın. Çünkü şu lambanın evet ışıklandırma özelliği var ama halı yapma özelliği yok. Işıklandırma özelliği var doğru ama şu boyayı yapma özelliği var. Onun için üstadımız başka bir yerde diyor, çok enteresan. En büyük sebep olarak kabul edilen güneşe deseniz ki şu sineğin vücudunu yapabilir misin? Elbette diyecek. Cenab-ı Hakk'ın izniyle benim dükkanımda istediğiniz kadar hararet var. İstediğiniz kadar ışık var. İstediğiniz kadar renk dağıtırım. Ama sineğin vücudunda hayat gibi, göz gibi, öyle ince hassalar, öyle duygular var ki benim dükkanımda yok. Şu sarayın içerisinde hangi şeye bakarsanız bakın, diğer şeyleri vücuda getirebilecek hiçbir özelliğe sahip olmadığını azıcık aklı olan bir insan anlar. Sonra baktı ki bütün bunların hiçbirisi yapamıyor. O sarayın teşkilat programını, yani krokisi diyelim, ve mevcudat fihristesini, her bir mevcudun da kendi DNA şifreleri diyelim, ve idare kanunları içinde yazılı olan bir defteri görür. İşte tabiat. İdare kanunları içinde yazılı olan bir defteri görür. Çendan, gerçi elsiz ve gözsüz ve çekiçsiz olan o defter dahi sair içindeki şeyler gibi hiçbir kabiliyeti yoktur ki o sarayı teşkil ve tezyin etsin. Yani tabiat dediğimiz şeyin ne kudreti var, ne kuvveti var, ne aklı var, ne şuuru var, ne çekici var, ne hiçbir şey yapabilecek, fail olabilecek özelliği var. Herkes de bunu görüyor. Yani tabiat dediğim şeyin gözü var mı? Hayır. Öyleyse bu gözü kendisi yapamaz. Gözü veren zat elbette gözü görür. Ve ince bir mana olan gözün gördüğünü görür, sonra verir. İşitmeyi veren zat elbette işitir. İnce bir mana olan kulağın işittiğini de işitir, öyle verir. Tabiatı inceleyin istediğiniz kadar. Tabiat dediğim şey, görünen görmeyen her şey diyoruz. Yani tabiatta hangi görmek var? Hangi işitmek var? Hangi şuur var? Hangi konuşmak var? Hangi sevmek var? Hangi korkmak var? Hangi sabır hissi var? Bütün bunlar mevcudatta var mı? Özellikle insanda var. Öyleyse bunlar hariçten bir ustadan gelmiştir. Şu kainat ve içindeki tabiat kanunlarının işi olamaz. Fakat muzdar kalarak, burası çok güzel bir ifade. Yani mecbur kalmış. Mecbur kalarak bir mecburiye eşyayı ahire nispeten, diğer eşyalara nispeten kavani-i ilmiyenin bir ünvanı olmak cihetiyle o sarayın mecbuuna bu defteri münasebettar gördüğünden işte bu defterdir ki o sarayı teşkil, tanzim ve tezyin edip bu eşyayı yapmış, takmış, yerleştirmiş diyerek vahşetini ahmakların, sarhoşların hezeyanına çevirmiş. Şimdi madem ki ben hariçten bir usta kabul etmiyorum, sani kadimi kabul etmiyorum diyor, öyleyse muhakkak bütün bu sarayın vücuda gelmesinde ben müessir bir şey bulmam lazım içeriden. Hangi şey araştırıyorsa aklı dahi, bozulmuş aklı dahi kabil görmüyor ki bu şey yapsın onu. Öyleyse hepsiyle münasebettar olan, hepsinde plan ve programlı içerisinde kaydetmiş olan şu defter bunu yapmıştır diyeceğim diyor ve ondan sonra hezeyanını ortaya koyuyor. Adam birisi bizzatın bahçesindeki meyvelere göz koymuş. Demiş ki ben bu bahçeye gireyim, bu meyveleri bir güzel aşırayım demiş. Bir ara bir fırsat kollamış ve bahçeye girmiş. Şimdi bahçeye girmiş, koca koca çuvallar doldurmuş. Tabii aç gözlü olduğu için bir de ceplerini de doldurmuş. Kızını alamamış, bir de kollarını mollarını kucağını doldurmuş. Tam bu esnada bahçenin sahibi geliyor. Diyor ki sen burada ne yapıyorsun? Diyor ki hiç sorma. Bir rüzgar koptu. Beni aldı, olduğu gibi şu bahçenin içerisine attı. Olur mu? Olur. Peki bu ellerindeki nedir? Ya hiç sorma diyor, rüzgar öyle dehşetliydi ki ellerin diyor ağaçların arasına diyor savruldu diyor, elime şu meyveler kaldı. Olur mu? Bir ceddadır. Yani kabul edelim ki oldu. Aklı da kabul etmiyor ya. İkisinin de aklı ve vicdanı kabul etmiyor. Ama hadi buna da bir fırsat verelim diyor. Peki ceplerindeki nedir? Valla diyor, bu fırtına öyle dedi ki ben de diyor bilmiyorum diyor, ağaçların arasında savrulmuşum diyor, ceplerinde dolmuş. Olur mu? Diyelim ki olur. Peki şu ağzı kapalı olan çuvallardaki nedir diyor. Adam diyor ki vallahi ben onları düşünüyordum, tam o vasıtada sen geldin. Yani muzdar kalarak bazı şeyleri ortaya koymaya çalışıyoruz ama bunu söyleyen insanlar da inanmıyorlar ki böyle bir şey var yani. Düşünün ki bir adam kendi kendine fikrini hakikaten ciddi manada savunuyor, hararetle. Ve bu adam bir belediye zabıtası olsun, belediye zabıtası olsun. Şimdi akşam şu arsada bir ev yoktu, evvelki gün. Bir gece konduyla bir ev oluşmuş. Şimdi ertesi gün bu zabıta geliyor, soruyor sahibine. Diyor ki, bu evi kim yaptı? Şimdi ev sahibi de dese ki, kendi kendine oldu. Adam inanır mı? Bakın zabıta bütün ömrünce şu kainatın her tarafı kendi kendine olmuştur diye de savunuyor, farz eder. Böyle basit bir kulübeciğin kendi kendine olamayacağını yapacak? Hararetle savunacak. Mümkün mü kardeşim? Bunu birisi yapmıştır ve bu adam da sensin ve bunun da cezasını vereceksin diyecek değil mi? Kendi kendine olmuştur diye bu fikir ne yapmaz? Kabul etmez. Ama böyle bir adam nasıl oluyor ki koca kainatın kendi kendine olduğunu ömrü boyunca ne yapıyor? Haklı bir şekilde savunuyor. Maalesef böyle insanlar da. İşte aynen bu misal gibi hadsiz derecede misaldeki saraydan daha muntazam, daha mükemmel ve bütün etrafı mucizane hikmetle dolu şu saray alemin içine inkar uluhiyete giden tabiiyyun fikrini taşıyan vahşi bir insan gibidir. Yani bir basit sarayı konuştuk. Şu basit sarayı hiç kimse içindeki eşyalardan bir şey, bir eşya ya da bütün eşyayla münasebetler olan idare kanunların içerisinde bulunduran bir defterini yapabileceğine kanaat getirmiyor ama muzdar kaldığından, mecbur kaldığından böyle bir yola ne yapıyor? Giriyor. Şimdi şu sarayı kaldırıyoruz, bütün kainat sarayına bakıyoruz. Hadsiz derecede daha muntazam, daha mükemmel, daha dakik. Şimdi bir camiye bakıyoruz, kubbesine hayran kalıyoruz değil mi? Ne olsun mesela? Ayasofya olsun. Selimiye Camisi mesela, onun kubbesine baktığımız zaman hayran kalıyoruz. Şimdi şu kainatın şu kubbesine Allah için bakalım ya. 4 milyon ışık yılı mesafesi var. Yıldızlar arasında. Şu kadar muazzam mesafelerle o taşlar sanki bir cihette durdurmuş. Gök kubbesi böyle yani. Aralarında harç yok. Aralarında çimento yok. Aralarında herhangi bir maddi bir madde yoktur. Nasıl durdurulmuş değil mi? Selimiye Camisi'ne bakıp şu kubbeyi böyle durduran o Sinan'a bakıyoruz, hayran kalıyoruz Mimar Sinan'a. Şu kainatın damına, kubbesine bakıp hayran olmuyorsak elbette bizde ne var? Ciddi bir problem. Şu lambaya bakıyoruz, bunu yapan birisi vardır diyoruz. Şu güneşe yıldızlara bakıp bunların ustası vardır demiyorsak bizde problem var demektir. Basit bir bebeğin bir oyuncağını elbette bunu yapan bir şirket, bir adam ya da bir heykeltıraş vardır deyip kabul ediyoruz da şu insanlara baktığımız vakit elbette bunların da bir ustası vardır diyemiyorsak elbette bizde ciddi manada problem vardır. Bizim aklımızda, basiretimizde, vicdanımızda ciddi manada ne var? Problem var. Maalesef bu gibi fikirleri savunan çok insanlar mevcut. Daire-i mümkünat haricinde olan zat-ı vacib-i vücudun eseri sanatta olduğunu düşünmeyerek ve ondan iraz ederek daire-i mümkünat içinde kader-i ilahinin yazar bozar bir levhası hükmünde ve kudret-i ilahiyenin kavani-i icraatına tebeddül ve tahayyür eden bir defteri olabilen ve pek yanlış ve hata olarak tabiat namı verilen bir mecmuayı kavanin adat-ı ilahiye ve bir fihriste isen at-ı Rabbaniye'yi görür. Tekrar okuyayım burayı. Daire-i mümkünat haricinde olan zat-ı vacib-i vücudun eser-i sanatı olduğunu düşünmeyerek. Yani şu kainat daire-i mümkünattır. Ne demek daire-i mümkünat? Yani mümkündür mevcudat. Olması ile olmaması bir. Bütün mevcudata bakıyoruz. Hepsi mümkün. Olmasıyla olmaması eşittir. Dün biz yoktuk, bugün biz varız. Dün şu dünyamız yoktu, bugün var. Dün şu güneş sistemi yoktu, bugün var. Kainat yoktu, bugün var. Ama bir zat var ki, vacibül vücud, yani vücudu vacip olan, ezeli olan, vücudu kendinden olan bir zat var. Kadim bir zat var. Ve bütün kainatı öyle bir zat ne yapmış? Tanzim etmiş. Şimdi bunu kabul etmediğimiz vakit, daire-i mümkünat haricinde olan zat-ı vacib-i vücudun eseri sanatı olduğunu düşünmeyerek ve ondan iraz ederek, ondan da uzaklaşarak, daire-i mümkünat içinde, şu mevcudat içerisinde, kader-i ilahinin yazar bozar bir levhası hükmünde ve kudret-i ilahiyenin kavanin icraatına tebeddül ve tahayyür eden bir defteri olabilen ve pek yanlış ve hata olarak tabiat namı verilen bir mecmuayı kavanini adat-ı ilahi. Cenab-ı Hakk'ın kanunlarının tamamı, mecmuası tamamına tabiat deniyor. Ve bir fiiliste-i sanat-ı Rabbaniye'yi görür. Cenab-ı Hakk'ın sanatının bir fiilistesini, bir özetini görür ve der ki, madem bu eşya bir sebep ister, hiçbir şeyin bu defter gibi münasebeti görünmüyor. Yani güneş deseniz müstakildir. Ay deseniz müstakildir. Bahar deseniz müstakildir. Herhangi bir eşya deseniz müstakildir. Bütün kainatla irtibatı olmadığı için bütün kainatı vücuda getirmesi mümkün değil. Fakat şu tabiat dediğimiz defter her şeyle irtibatlı. Yani aynı kanun gözde de tecelli ediyor. Güneşte de, kainatın tamamında da. Aynı temizlik kanunu hücremde de tecelli ediyor. Vücudumda da, çevremde de, arzda da, kainatta da. Döndürme kanunu baktığınız vakit hem vücudumdaki atomlarda hem hariçteki mevcudatta tecelli ediyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın kanunlarının bütün kainatla irtibatı olduğunu görüyor. Cenab-ı Hakk'ı kabul etmediği için bütün kainatla irtibatlı olan şu kanunlar bunu yapmıştır diyerek her şeyi ona veriyor. Ve der ki, tekrar okuyorum burayı, madem bu eşya bir sebep ister, kendi kendine olamaz, hiçbir şeyin bu defter gibi münasebeti görünmüyor. Çendan gerçi hiçbir cihette akıl kabul etmez ki, gözsüz, şuursuz, kudretsiz bu defter. Rubiyet-i mutlakanın işi olan ve hadsiz bir kudreti iktiza eden icadı yapamaz. Ya. Şimdi arkadaşlar, kainatta hangi şeye bakarsanız bakın, o şeyin vücuda gelmesi için sonsuz bir kudret lazım. Sonsuz bir kudret olmadığı takdirde en küçük bir şey vücuda gelemez. İzahını yapalım isterseniz. Şu gözdeki herhangi bir atomu yapan zat hem gözü bilecek, hem gözün kafayla münasebetini bilecek, hem kafanın vücutla münasebetini bilecek, hem vücudun küre-i arzla olan münasebetini bilecek, küre-i arzın güneş sistemiyle olan münasebetini bilecek ve güneş sisteminde bütün kainatla irtibatını ve münasebetini bilecek bir zat ancak şu gözün içerisindeki bir atomu yerleştirebilir. 2 kere 2 4. Dolayısıyla en küçük bir atomu çalışacağı yerde, istihdam edileceği yerde yerleştiren zat kainatın tamamını yapan zattır. Başka hiçbirisi böyle bir işe, böyle bir fiile karışmaz. Karışması da kainatı ne yapacak? Karıştıracak. Bir köyde arkadaşlar iki muhtar olsa iş karışıyor. bir askeriye de aynı anda iki kumandanımızla iş karışıyor. Mesela düşünün ki bir askere iki tane kumandan var. Birisi otur diyecek, birisi kalk diyecek. Birisi ye diyecek, birisi yeme diyecek. Ne yapacak bu asker? İş karışıyor değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar, 100 kişinin bir kişi tarafından idare edilmesi çok kolaydır. Ama bir adamın 100 kişi tarafından idare edilmesi çok zordur. Onun için Üstadımız diyor ki, eğer eşya kendi kendine olduğu denilirse, her bir şey diğerlerine hem hakim-i mutlak hem de mahkum-i mutlak olması lazım gelir. Hem hakim olacak mutlak hem de mahkum olacak. Hem hepsine emir verecek, herkesin vazifesini bulunması gereken yeri tarif edecek, hem herkesten de komuta alacak, emir alacak, sen de şurada dur diye emir alacak. Var mı öyle bir şey? Yani bir kumandan düşünün ya da bir er düşünün, hepsine emir veriyor, hepsinden emir alıyor. Böyle bir şey de mümkün değil. Nizam, intizam olamaz. Üstadımızın verdiği misaller hep böyle hayattan ve kainattan alınan misaller olduğu için hemen akla ne yapıyor? Kendisini kabul ettiriyor. Çendan gerçi hiçbir cihetle akıl kabul etmez ki gözsüz, şuursuz, kudretsiz bu defter, rubiyeti mutlakanın işi olan, yani mutlak bir rubiyet sahibi, terbiyecilik sıfatına sahip olan birisinin işi olan ve hadsiz bir kudreti iktiza eden, gerektiren icadı yapamaz. Fakat madem sani kadimi kabul etmiyorum, öyleyse en münasibi bu defter bunu yapmış ve yapar diyeceğim der, biz de deriz. Ey ahmakul humakadan tahammuk etmiş sarhoş ahmak. Yani ahmaklığın en alt mesafesinde, mertebesinde olan sarhoş ahmak. Başını tabiat bataklığından çıkar, arkana bak. Zerrattan seyyarata kadar, atomlardan gezegenlere ve yıldızlara kadar bütün mevcudat ayrı ayrı lisanlarla şehadet ettikleri ve parmaklarıyla işaret ettikleri bir sani Zülcelal'i gör arkadaşlar. Yani her bir mevcut, her bir varlık, her bir atom sanki ne diyor? La ilahe illallah diyor. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Hiçbir şey yoktur ki Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmemiş olsun. Allah'ın noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu hiçbir şey yoktur ki ilan etmemiş olsun. Her şey ilan ediyor. İşte sen de gör bunu diyor. Ya. Bakın Mucizat-ı Ahmediye var. Hazreti Resulullah Aleyhisselam'ın mucizeleri mucize eseri olsun diye Cenab-ı Hak hayvanları onun huzurunda konuşturmuş. Ağaçları konuşturmuş. Taşları konuşturmuş. Lan bir ağaç ya, bir ağaç. Köklerini savuruyor. Çıkarıyor topraktan. Geliyor Hazreti Resulullah'ın huzuruna. Esselamu aleyke ya Resulallah. Eşhedü enneke Resulallah. Allah Allah. Enteresan. Kuru bir direk. Hazreti Resulullah Aleyhisselam hutbe okurken ona dayanıyor. Yeni minber yapıldığı vakit Hazreti Resulullah yeni minbere geçiyor. Eskiden dayandığı o direği bırakıyor. Tam hutbe vaktinde hamile bir deve gibi enir edip ağlayan bir ses istiyorlar. Bakıyorlar ki kuru direk. Allah. Enteresan bir şey. Kurt ya kurt kurt. Ceylan. Herhangi bir hayvan. Hazreti Resulullah gelip şahit ediyor. Allah. Taşları eline alıyor. Tesbih ediyorlar. Şimdi bakın, bütün bunlar hem Allah'ı tanıyor, hem de hepsinin elçisi hükmünde, hepsinin ubudiyetini Allah'a taşıyan, şuursuz olan tesbihlerini Allah'a şuurlu bir şekilde takdim eden Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı da tanıyorlar. E şimdi düşünün ki bir insan bunu bilmiyorsa, o kuru odundan daha geri değil mi? O basit zannettiğimiz taştan daha geri değil mi? O kurttan, o ceyrandan, o deveden daha geri. daha bedevi, daha vahşi değil mi? İkinci misal, gayet vahşi bir adam. Sadrızın bu tabiat sesindeki tabirler biraz şey, onun için başta demiş zaten. Risale-i mesleği nezikane, nazikane, nezihane ve kavli leyyindir diyor. Yani yumuşak ifadelerle Risale-i Nur insanlara hitap ediyor. Fakat bazı insanlar çıkmış fen perdesiyle, bilimsel çalışmalar desteğiyle Cenab-ı Hak'ı inkar etmeye çalışıyor. Ve üstadımız da bundan dolayı biraz daha bile tabirlerini ağır kullanmış. Gayet vahşi bir adam. Muhteşem bir kışla dairesine girer. Muhteşem bir kışla dairesine girer. Gayet muntazam bir ordunun umumi beraber talimlerini, muntazam hareketlerini görür. Şimdi birisi bağırıyor. Sağa dön, dönüyorlar. Sol diyor, sola dönüyorlar. Otur diyor, oturuyor. Çömel diyor, çömeliyor. Kalk diyor, kalkıyor. Şınav çek diyor, şınav çekiyorlar. Askerlik yapanlar bilir. Bir neferin hareketiyle bir tabur, bir alay, bir fırka kalkar, oturur, gider. Bir ateş emriyle ateş ettiklerini müşahede eder. Onun kaba, o meseleyi, o manzarayı seyreden o zat, onun kaba, vahşi aklı bir kumandanın devletin nizamatiyle ve kanunu padişahiyle kumandasını anlamayıp inkar ettiğinden o askerlerin iplerle birbiriyle bağlı olduklarını tahayyül eder. Yani bu askerlerin tamamının askeri bir kanuna, bir otoriteye, ondan sonra bir kumandana bağlı olduklarını bilmediğinden, vahşiliğinden de bunu anlamadığından dolayı zannediyor ki hepsi bir ipe bağlı. O hayali ip ne kadar harikalı bir ip olduğunu düşünür. Yani kumandana vermiyor, padişaha vermiyor, o hayali ipe veriyor ve onun da harikalı bir ip olduğunu düşünür, hayrette kalır. Sonra gider Ayasofya gibi gayet muazzam bir camiye. Çıktı kışladan, gitti Ayasofya camiine. Cuma gününde dahil olur. İnşallah gider de cuma gününde de böyle Ayasofya'da beraber namaz kılarız. Cenab-ı Hak nasip etsin. O cemaati Müslümin'in, Müslüman cemaatin bir adamın sesiyle kalkar, eğilir, secde ederek oturduklarını müşahede eder. Yani bir imam var, Allahu Ekber diyor, rükûya gidiyorlar. Allahu Ekber diyor, secdeye gidiyorlar. Allahu Ekber diyor, tahiyyata oturuyorlar, ilahir. Manevi ve semavi kanunların mecmuundan ibaret olan şeriatı ve şeriat sahibinin emirlerinden gelen manevi düsturlarını anlamadığından kabaya, vahşiye, şeriatı bilmiyor. Allah'ın emriyle yatıp kalktıklarını da bilmiyor, ondan da gafil olduğundan, o cemaatin maddi iplerle bağlandığını ve o acip ipler onları esir edip oynattığını tahayyül ederek, en vahşi insan suretindeki canavar hayvanları dahi güldürecek derecede maskaralı bir fikirle çıkar, gider. Ne harikalı bir ip, koca bir orduyu yatırıyor, kaldırıyor. Ne harikulade bir ip, camideki koca bir insan kitlesini, bir cemaati yatırıyor, kaldırıyor. Dolayısıyla bir tarafta kumandanın ve padişahın muazzam kuvvetini ve kudretini bilmediğinden harikalı bir ipe veriyor. Bir taraftan da şeriatın kuvvetini, şeriat sahibinin de büyüklüğünü bilmediğinden, hatta inkar ettiğinden orada da manevi bir ipe veriyor. Dolayısıyla cemaat o ipin kuvvetiyle yatıp kalkıyor diye zannediyor. Ne kadar garip bir şey değil mi? Sağlığınız birinci sözde de malum onu bilcetle ifade ediyor. Nasıl ki görsen bir tek adam geldi diyor. Bir tek adam geldi. Bütün şehir ahalisini cebren zorla bir yere sevk etti ve cebren zorla işlerde çalıştırdı. Yakinen bilirsin ki o adam kendi bağışıyla hareket etmiyor. Belki o bir askerdir. Devlet namına hareket eder, padişah kuvvetine isnat eder. Yani devletin gücünü arkasında aldığı için geliyor şu kadar bir cemaate. Kaç kişi var burada diyelim? 100 kişi. Toplanın bakalım. Hepsi mecburi olarak toplanıyor. Yürüyün bakalım. Yürüyoruz. Kazın burayı bakalım. Kazıyoruz. Tekrar doldurun bakalım diyor. Dolduruyoruz. Şimdi uzaktan bakan bir adam diyor ki ne kuvvetli bir adam. Onun kuvvetinden değil ki. Onun arkasında ne var? Koca bir padişahın, bir devletin gücü ve kuvveti var. Onu aklımızla göreceğiz işte. Ve üstadımız ekliyor. Aynen öyle de. Küçük bir çekirdek, küçük bir tohum başında koca bir ağacı taşıyor ve tonlarca meyveyi döküyor. Demek o tohumlar, o ağaçlar Bismillah diyor, hazine-i rahmet meyvelerinden ellerini doldurup bizlere sunuyor. İnek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Allah'ın namına hareket edip Bismillah diyor. Onun için rahmet feyzinden süt çeşmesi oluyor. Kendi başıyla hareket etmiyor. İpek gibi kök ve damallar Bismillah diyor. Allah'ın namına hareket ediyorum diyor. Sert olan taş ve toprağı delip geçiyor. Hangi tabiata vereceksin ya? Mesela bir halı yıkıyoruz. Şu Haziran'ın, Temmuz'un sıcağında bakıyorsunuz ki sabahtan akşama kadar kuruyor. Peki bu kadar yapraklar niye kurumuyor? Onun için üstadımız diyor, şu ipek gibi kök ve damallar, şu sigara kağıdı gibi ince, nazen yapraklar, tabi yunun ağzına şiddetle tokat vuruyor, kör olası gözüne parmağını sokuyor ve diyor, en güvendiğin salabet ve hararet dahi emir tahtında hareket ediyorlar ki, onlar köklerine okuyorlar, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın فَقُنَّدْرِ بِعَسَكَ الْحَجَرًا اُنَيْنِ سَعَدَ ederek taşlaracak ediyor. O ince sigara gibi nazik ve nazenin yapraklarda İbrahim Aleyhisselam gibi ne okuyor? Ateş saçan harete karşı يَا لَا رُكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا ayetini okuyorlar. Bunu görmeyen bir insan, Cenab-ı Hakk'ın kuvvetini, kudretini görmeyen bir insan ne diyecek? Şu yaprakların harika vaziyetine bak. Şu ipek gibi kök ve damallar aslında ipek gibi değil. Bunlar çelik gibidir diyecek ve aklının da kabul etmediği şeyleri böyle hezeyanvari bir şekilde ortaya koyacak. Bizim biyolojide okuyan bir arkadaşımız vardı. Hocasına soruyor. Hocam diyor, evet siz anlatıyorsunuz böyle ama peki şu kökler, şu sert olan taş ve toprağa nasıl delip geçiyor? Bunu bana bir izah eder misiniz? Diyor ki arkadaşım diyor, şu kök ve damallar diyor, bunlar asit salgılıyor. Şimdi tabiata bakın. Allah her şeyi bir sebep koymuş ya. Doğru, asit salgılıyor. Şu salgıladığı asit önünde ne çıkarsa çıksın onu güzel bir şekilde yakıyor ve kendisine bir yol açıyor. Peki ondan sonra gittikçe gidiyor. Peki hocam bu asit sert olan taşı, kayayı, belki demiri bile parçalıyorsa, yakıyorsa kendisi niye yakıyor? Yani diyor, her şeye de Allah mı diyelim kardeşim diyor. Diyeceksin tabii. Böyle olunca bilimsellikten uzak oluyor. Asıl bilimsellik o. Hadiseyi, kainatta Allah'ın koyduğu kanla muhalisine izah et. Arkasındaki işte Allah budur. Yani işte Allah'ın kudretini görün. Allah böyle bir kanunu koyan bir zattır. O kanun kendi başına iş yapabilecek güçte ve kuvvette değildir. İşte aynı bu misal gibi Sultan-ı Ezel ve Ebed'in hadsiz cunudunun, askerlerinin muhteşem bir kışlası olan şu aleme ve o Mabud-ı Ezel'inin muntazam bir mescidi olan şu kainata mahz-ı vahşet olan inkarlı fikri tabiatı taşıyan bir münkir giriyor. Şu kainat bir cihette bir kışladır. Koca koca yıldızlar, gezegenler, uydular, Allah'a emanet. Şu dünyaya indiğimiz vakit ayrı bir ordu görüyoruz. Hayvanlar ordusu, balıklar ordusu, kuşlar ordusu, bitkiler ordusu, insanlar ordusu. Bir insanın ya da hayvan içerisine giriyoruz, ne var? Hücreler ordusu. Onun içerisine giriyorsunuz, atomlar ordusu, Allah'a emanet. Ordu içerisinde ordu. Ve bütün bunlar muazzam bir emirle, mükemmel bir kanunla iş görüyorlar. Tesadüfe vermesi mümkün değil. Böyle bir adam girdi. Bakalım ne yapıyor? O Sultan-ı Ezeli'nin hikmetinden gelen nizamat-ı kainatın, o Sultan-ı Ezeli'nin Cenab-ı Hakk'ın hikmetinden gelen kainattaki nizamların manevi kanunlarını birer maddi madde tasavvur ederek ve saltanat-ı rubiyetin kavanin itibariyesi ve mabud-u ezelinin şeriat-ı fıtriye-i kübrasının, yani Cenab-ı Hakk'ın itibari kanunları. Yani vücudu harbisi yok. Mesela bakın, iki madde bir iple bağlanmış olsa, o iki maddenin arasındaki ipin bir harici vücudu var. Yani ip tutuluyor elde. Ya da bir zincirle bağlanmış olsa, yine arada elle tutulan bir şey var. Vücudu harici diyoruz buna. Ama şimdi güneş ile dünya arasında ne var? Maddi bir madde var mı? Maddi bir ip var mı? Maddi bir zincir var mı? Hayır. Nedir bu diyoruz? Bilim adamlar diyorlar ki bu çekme kuvveti. Bir de itme kuvveti var. Yani güneş dünyayı çekiyor. Dünya da kendisini müdafaa etmek için itme kuvvetini kullanıyor. Ve bir dengede tutuyorlar. Şimdi bakın Cenab-ı Hakk'ın itibari kanunları. Ya birisi burada Allah'ı görecek. Allah ne hakimdir, ne kadirdir diyecek. Ya da ne diyecek? İşte kainatı idare eden şu mevhum, vücudu harisi olmayan itibari kanunlardır diyecek. Ve o mabud-u ezelinin şeriat-ı fıtriye-i kübrasının manevi ve yalnız vücudu ilmisi bulunan ahkamlarını ve düsturlarını birer mevcudu harici ve maddi birer madde tahayyül ederek, yani sanki maddi zincirler gibi, ipletler gibi kabul ederek, kudret-i ilahiyenin yerine o ilim ve kelamdan gelen ve yalnız vücudu ilmisi bulunan o kanunları ikame etmek ve ellerine icat vermek, sonra da onlara tabiat namını takmak. Bu da tabiattır demek. Ve yalnız bir cilve-i kudret-i Rabbani olan kuvveti, bir zi-kudret, kudret sahibi ve müstakil bir kadir telakki etmek. Yani kainattaki kanunlar müstakil bir kadirdir. Kendi başına iş yapan kudret sahibi bir varlıktır diye tahayyül ederek misaldeki vahşiden bin defa aşağı bir vahşettir. Elhasıl tabiyunların mevhum ve hakatsız tabiat dedikleri şey olsa olsa ve hakkat-ı harice sahibi ise ancak bir sanat olabilir. Sanattır ya kainattaki şeyler. Ne olamaz? Sani olamaz. Yani gözümdeki herhangi bir kanun, herhangi bir hücre eserdir. Usta olamaz. Cazibe ve dafiya, suyun kaldırma kuvveti, yerin çekim kuvveti gibi kanunlar, kuvvetler ancak bir eserdir. Allah'ın hikmetini, kudretini, ilmini gösterir. Bunlar usta olamaz. Bir nakıştır, nakkaş olamaz. Nakıştır. Bakıyorsun ki halıda bir nakış var. Adam diyor ki bu halıyı bu nakış yapmış. Hayır, nakıştır. Nakkaş olmasın diye. Nakkaş başkadır. Ahkamdır, hükümlerdir, hakim olamaz. Bir şeriat-ı fıtriyedir. Fıtri şeriat kanunlarıdır. Şari olamaz. Mahluk bir perde-i izzettir. Halık olamaz. Cenab-ı Hak izzetiyle onları ne yapmış? Yaratmış. Cenab-ı Hakk'ın izzetine perde oluyorlar. Yaratıcı olamaz. Münfail bir fıtrattır. Fatır bir fail olamaz. Yani onlar fiili kabul edebilecek özelliktedir. Yani Allah şu vücudumuzda akıl yazıyor. Bakın. Vücudumuz bunu kabul edebilecek özelliktedir. Biz buna münfail diyoruz. Dolayısıyla bizim beynimiz fail değildir, münfaildir. O aklı, o şuuru kabul edebilecek özelliktedir. Kanundur, kudret değildir. Kudret kimdir? Cenab-ı Hakk'ın kudreti. Kadir olamaz. Mistardır, ölçüdür. Cedveldir, mastar olamaz. Yani o fiilleri, o işleri, o eserleri yapan mastar olamaz. Münkir ve tabiat perest diyor ki. Şimdi burada biraz atlıyoruz. Üstadımız bu dersi vermiş gibi. En sonunda o zatı dinliyor. Münkir ve tabiat perest diyor ki. Madem beni insafa davet ediyorsun. Ben de diyorum ki. Şimdiye kadar yanlış gittiğimiz yol. Hem 100 derece muhal. Olması mümkün olmayan. hem gayet zararlı ve nihayet derecede çirkin bir meslek olduğunu itiraf ediyorum. Sabık tahkikatınızdan, daha belki tahkikatınızdan zerre miktar şuuru bundan anlayacak ki esbaba, tabiata icat vermek mümtenidir, muhaldir. Yani sebeplere, tabiata bir şeyi vücuda getiriyor diye bir fikri kabul etmek muhaldir, mümkün değildir. Ve her şeyi doğrudan doğruya vacib bir vücuda vermek vaciptir, zaruridir. Yani vücudu kendinden olan, ezeli olan, yaratılmamış olan ve bütün esması, sıfatları sonsuz olan, hikmetli olan, kudretli olan bir zata bütün işleri vermek zaruridir, vaciptir. Elhamdülillahi alel iman deyip iman ediyorum. Subhaneke la ilme lene illa ma allamtana innaka entel alim hakim. Ve ahir davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.